لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i veled-i zina gösteren, işte çok ahlaksızca bir hayat sürdüğü iddiasıyla Amerika'da bir film çevrilmişti. Bu bir hafta içerisinde İslam aleminde ciddi tepkilere sebep oldu. Libya'da Amerikan Büyükelçiliğinden birkaç kişi öldürüldü. Şimdi bu vesileyle biz de bir bildiri yayınlamıştık vakıf olarak. Ayrıca Anadolu Ajansı benden de beyanat istemişti. Ben de orada gereken konuşmayı yapmıştım. Biliyorsunuz bizde şey var. Doğru bildiğimiz yanlışları getirseniz. Var mı? Tamam. Buradayım, burada tamam. Yani asırlarca hakim olmanın vermiş olduğu işte şeyle, imkanlarla gayrimüslimlere karşı son derece sert, ayetleri lehe yorumlayıcı bir yapı oluşmuştur. Bu yapının etkileri maalesef her yerde devam ediyor. Tevbe suresinin 5. ayeti. İşte onları nerede bulursanız öldürün. فَقْتُلُوا مَحْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ اَخْرِجُوكُمْ. Yok, o Tevbe 9. sure. Yok, onu şey yaptım, başka ayette karıştırdım. Evet. فَيْذَنْ سَلَقَ اَشْفُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Haram ayları bittiği zaman, yani haram ayları dediğimiz, bizim bildiğimiz haram aylar değil, orada 4 ay Allah-u Teala bir yasak koymuştu. O müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları kuşatın. Her gözetleme yerinde onlar için oturun. Şimdi burada o müşrikler yerine müşrikler diye anlam verilmiştir. Genel bir anlam verilmiştir. İşte mesela şu anda elimde bulunan Diyanet Vakfı'nın meali. Ha yok, Beşir Eryarsoy ve Ahmet Ağarakçı'nın mealiymiş. Diyanet Vakfı'nın değil. Şimdi bu da diyor ki haram aylar çıkınca artık o müşrikleri, tamam bu güzel, o müşrikleri demiş. O müşrikleri de dediğiniz zaman iş biraz farklılaşıyor. Çünkü yukarıdan itibaren belirtilen müşrikler. Orada ne anlatılıyor?
Haram aylar çıkınca müşrikleri buldunuz.
Ha, orada o kelimesini koymamış. Şimdi genel olarak anlayış odur. Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Şimdi müşrikleri nerede bulursanız öldürün dendiği zaman tabii şey oluyor, çok farklı bir durum ortaya çıkıyor. Bir de biliyorsunuz işte dinden döneni öldürün diye bir şey, husus da ortaya konmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmasına rağmen Peygamberimizin sözü olarak sahih hadis kitaplarına da yerleştirilmiştir. مَنْ بَدَّلَ د۪ينَهُ فَقْتُلُوهُ diye. Dinini kim değiştirirse öldürün. Derken çok ağır bir baskı rejimi meydana getirilmiştir İslam ülkelerinde. İşte bir taraftan ayet-i kerime, bir taraftan da hadis-i şerif kendilerine alet edilerek. Mesela bu ayet sebebiyle 200'ün üzerinde ayet mensuh sayılmıştır. Mensuh demek yani yürürlükten kalkmış demektir. Dolayısıyla Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerini düzeltecek durumlar ortadan kaldırıldığı gibi bir İslam ülkesinde doğup büyüyen bir kişinin kafir olma hürriyeti de elinden alınmıştır. Yani bir kimsenin kafir olma hürriyetini elinden almakla adamın kafir olmasına engel olamıyorsunuz. Adam kafir olacaksa oluyor. Ama ne oluyor? Münafık oluyor. Bir defa kafir olsa o kadar zararlı olmayacak. Daha zararlı hale geliyor. Yani adam kişiliğini kaybediyor. Kafir olduğu zaman imanını kaybeder. Münafık olduğu zaman ikinci bir hastalık daha. Çünkü şeyde فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ diyor Allah-u Teala Bakara suresinin baş tarafında. Kafirlerle ilgili olarak. 10. ayetinde فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Yani bu münafıkların kalbinde zaten bir kafirlik hastalığı var. Allah bir hastalık daha ilave etti onlara. O da yalancılık hastalığı. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْرِبُونَ. Yalan söylemelerine karşılık da acıklı bir azapları var. Şimdi İslam ülkelerinde insanlar yani dinden dönen öldürülür felsefesiyle, anlayışıyla, bunu anlayış da demeyelim de saptırmasıyla diyelim. Yani. Bir sapıklık maalesef. Ama şeyde fıkıh kitapları bunlarla doludur. Yani Kur'an-ı Kerim'in çok açık hükümlerine rağmen şey yapılmıştır. İlgili ayetler yürürlükten kaldırılmış. Eğer ayetle işi çözememişlerse bir hadis uydurarak işi halletmişler. Yani Allah-u Teala la ikrahe fiddin diyor. Din konusunda herhangi bir baskı söz konusu değildir diyor. Ama siz tutuyorsunuz, adama diyorsunuz ki Müslüman olduktan sonra baskı yaparım kardeşim. Niye? Kafir olursan öldürürüm diyorsunuz. Peki sadece öldürmek değil, kafir olursan nikahın da düşer. Kafir olursan efendim malların müsaade edilir, alınır elinden. Mirasla mahrum kalırsın. Yani öyle bir şey ortaya atıyorlar ki insanları münafık olmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Yani adam inanmıyorsa zorla inandıramazsın. Çünkü Allah-u Teala Peygamberimize de sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Estağfirullah fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen bu insanlara zikri telkin et. Yani doğru bilgi ver. Senin işin tezkirde bulunmak, doğru bilgiler vermek, onların kafalarındaki doğru bilgileri harekete geçirmektir. Leste aleyhim bir musaytır. Sen tepelerine böyle dikilecek, baskı yapacak kişi değilsin. Şimdi ama bu her şey tersine döndürülüyor. İnsanlar Müslüman olmak zorunda bırakılıyor. Öyle olunca bakıyorsunuz ki işte İslam alemi dediğimiz şey tamamen çığırından çıkmış. Her defasında şikayet ettiğimiz durumlar ortada. Öyle bir din, yani kendileri dine uymayınca dini kendilerine uydurmaya başlıyorlar. Din kendilerine uyuyor. Ortada Allah'ın dini diye bir şey kalmıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'e hakaret edildi dedi gidin adamları öldürün. Ya da en başta şuradan başlayalım. Yani ondan sonra Peygamberimiz'e hakarete gidelim. Madem bu Tevbe suresinin 5. ayetinden başladık. Burada surenin başında yani Tevbe suresinin Allah-u Teala diyor ki Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere bir uyarıdır diyor. Yani onlarla ilişki kesildiğinin berae, yani artık ilişkimiz kalmamıştır şeklinde bir ultimatum deniyor bugün. Bir ultimatumdur. artık sizinle dostane ilişkileri kestik. Kim bu? Bütün müşrikler değil. Antlaşma yaptığınız müşrikler. İllezîne ahedtum minel müşrikîn. O müşrikler içerisinde antlaşma yaptıklarınıza bir ultimatumdur. Şimdi kiminle anlaşma yapmıştı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Antlaşma yapmıştı. Hudeybiye'de. Hudeybiye'ye kadar gelmiş. Oradaki Mekkeli müşriklerle 10 yıllığına bir antlaşma yapmıştı. Bunların içerisinde bir grup antlaşmayı bozmuştu. İşte Medine'ye baskın yapmıştı. Ama bir grup da bozmamıştı. Şimdi onlara diyor ki Fesihu fil ardı arba'ate eşhur. Bu topraklarda 4 ay seyahat edin. Ve alemu ennekum gayru mucizillah. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak durumda değilsiniz. Yani siz baskın hale gelemezsiniz. Bir gücünüz yok. Çünkü şeyler, yani kafirler aslında Allah'ı inkar eden insanlar değil. Müşrikler, Allah'a ortak koşanlar. İşte kendi putlarının put dedikleri de Allah'ın kızları dedikleri melekler işte. Melekler Allah'ın kızlarını kırmayacağı, kendilerini koruyacağı falan gibi düşünceler içerisindedir. İşte Allah kızını kırmaz. Allah bunları kırmaz. Yok, böyle bir şey yok. Hayır, Allah'ı siz aciz bırakamazsınız. وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْسِ الْكَافِرِينَ Allah kafirleri rezil edecektir. Perişan edecektir. Ve âzânun minallâhi ve rasûlihi ilennâs. Allah ve elçisinden insanlara bir bildiridir. Yevmel haccil ekber, hacc-i ekber günü. Hacc-i ekber şey işte Peygamber Efendimizin şeye gitmeden yani bir sene önceki Ebu Bekir radıyallahu anh başkanlığında yapılan ilk hac. Bir hacı asgar ve bir umre var. Bir de bildiğimiz hac var. İşte Hacı Ekber günü hac günü yani. Hac günü ki o da bu olayın Mekke'de olduğunu açıkça ifade ediyor. اَنَّ اللّٰهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ Allah müşriklerden uzaktır. Elçisi de öyle. وَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Tevbe ederseniz sizin hayrınızadır. وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَوْمَ اَنَّكُمْ غَيْرُ مُوْجِزِ اللّٰهِ Eğer vazgeçerseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ O kafirleri acıklı bir azapla müjdele. Şimdi müşriklere 4 ay süre tanıyın diyor. Hangi müşrikler? Antlaşma yapılmış olan müşrikler. Peki illellezine ahadtu minel müşrikine thumme lem yenkusukum şey'a. Ama antlaşma yapmışsınız. Fakat o antlaşmadan herhangi bir şeyi noksanlaştırmamış. Yani sözleşmeye sadık kalmış. Bunlar bu ultimatomun kapsamında değildir. Onlar da müşrik. Tahsis yapılıyor. Yani antlaşmayı bozanlar. Şimdi diyor ki وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ اَحَدًا Size karşı herhangi bir kişiye de arka çıkmamış. Destek de vermemiş. فَاَتِمُّ اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ O zaman bunlara karşı sorumluluğunuzu sonuna kadar tamamlayın. 10 yılsa 10 yıl. 4 ay süre tanınanlar sadece antlaşmayı bozmuş olanlardır, diğerleri değil. O zaman bütün müşrikler değil, Peygamberimize antlaşma yapmış olan müşrikler. Antlaşma yapmış olan müşriklerin tamamı değil, onu bozmuş olandır. Ki çok küçük bir grup olmuş oluyor. Belki 50 kişi, 100 kişi falan ya var ya yok, neyse. İnna Allah yuhibbul muttaqin. Allah muttakileri, kendilerini koruyanları sever. Feyden selahal eşhurul hurum, haram aylar, yani onlar için tanınan 4 ay. Bu bilinen haram aylar değil. Çünkü bunun birinci ayı Zilhicce, ikinci ayı Muharrem, ondan sonraki diğer 2 ay. Ama bizim haram aylar dediğimiz zaman Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep anlaşılır. Bu 4 ayı o 4 ay değil. Onlara can dokunulmazlığının tanındığı 4 ay. فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ O müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Antlaşmayı bozmuş olan müşrikleri. E şimdi siz bunu tutar da derseniz ki müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Allah-u Teala'nın buradaki ayetlerini tahrif etmiş olmaz mısınız? Yani ayetin yukarısıyla aşağısıyla bağlantısı koparılarak müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Hükmü ortaya konuyor. Kur'an-ı Kerim'in ilişkileri düzeltecek bütün ayetleri mensuh sayılıyor. Kaldı ki yani şimdi gelecek yani bak öldürün dedikleri müşriklerin sonra bunun diğer ayetlerle de bağlantısını kuracağız. Dur bak ve huduhum onları yakalayın ve hsuruhum kuşatın çevrelerini ve kudu lehum külle marsat her gözetleme yerinde onlar için oturun. Peki fe in tabu ve akamus sala ama tevbe ederlerse ve namazı tam kılarlarsa yani lafla değil fiilen de göstermeleri lazım tevbe. Ve atevuz zekat da verirlerse fe hallu sebilehum serbest bırak. İnallah gafurur rahim Allah gafur ve rahimdir. Peki ve in hadu minel müşrikin bu müşriklerden hadi buradan çıkardınız. İstecarek senin çevrende olmak isteyen olursa fecirhu müsaade et gel. Yani gelebilir miyim Mekke'ye diyor. O zaman gel. Hatta yesma kelam Allah gelsin de Allah'ın kelamını dinlesin. Geldi dinledi. Karar vermek istiyorum ama dinleyeyim. Gelsin dinlesin. ثُمَّ اَبْلُوهُ مَأَمَنَ Sonra onu kendini güvende hissettiği yere kadar da ulaştır. ذَلْكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Gelsin dinlesinler çünkü bunlar bilen bir topluluk değildir. Peki bu insanlar neden Mekke'den çıkarılıyorlar? Müşrik oldukları için mi? Ya da sadece antlaşmayı bozdukları için mi? Şimdi şey yaparsanız Bakara 191. ayet olması lazım. Onu bir zahmet açalım. Hatta 190'dan başlarsak diyor ki ve katilu fi sebilillahi allazina yukatilunukum ve la ta'tedu. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Herkesle değil. Savaşanla. Adam savaşmaya gelmiş beyefendi nereden vurmak istersin? Önüm mü döneyim, arkam mı yoksa şakağımdan mı? Öyle diyecek halin yok tabii ya. Yani. Savaşmaya gelmiş savaşacaksın. Ama ve la ta'tedu. Savaşta bile aşırıya gitmeyin. Sınırı aşmayın. Çünkü Müslümanların hedefi hiçbir zaman toprak sahibi olmak, bir bölgede hakimiyet kurmak, insanları egemenlikler altına almak değil. Allah'ın kelamını Allah'ın kullarına ulaştırmaktır. Ama bazı insanlar burada size karşı savaş açarlarsa tabii ki gereğini yapacaksınız. Ama daha sonra maalesef din hakimiyetin bir unsuru haline gelince tüm işler alt üst olmuş. Adam önce hakimiyet kurmak istiyor ve dini kendi emrine alıyor. Halbuki sen dinin emrinde olmak zorundasın. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Şimdi diyor ki bakın. Vaktuluhum o sizinle savaşanları öldürün. Haythu vecettumuhum nerede bulursanız. Ve ahricuhum onları çıkarın min haythu ahricukum onların sizi çıkardıkları yerden çıkarın. Onların sizi çıkardıkları yerden çıkarın. Bu Mekke'deki müşrikler Müslümanları nereden çıkardılar? Nereden çıkardılar? Mekke'den çıkardılar değil mi? Öyleyse 4 ay size süre dendikten sonra bu insanların terk etmeleri gereken yer neresi? Mekke. Taif'e gidebilir, Medine'ye gidebilir, yakın bölgeye gidebilir. Arap Yarımadası falan değil, sadece Mekke. Çünkü وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ Onların sizi çıkardıkları yerden çıkar. Çünkü niye? Bir kural vardır. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Yani bu insanlar sizi buradan çıkardıysa siz de onları oradan çıkaracaksınız. Suçları bu, cezası da olacak. Daha fazlası yok. Onun için aşırıya gitmeyin dedi ya az önce. Mekke'dense Mekke'den. Yok efendim sen Taif'te oturamazsın dersen aşırıya kaçmış olursun. Arap Yarımadası'na sokulmuyor, evet. Yani o az önceki ayete dayanarak bazıları Arap Yarımadası'na müşrik giremez diyor. Mesela orada Mekke'den çıkarılanlar sadece antlaşmayı bozan müşrikler olmasına rağmen bugün Mekke'ye gittiğiniz zaman gayrimüslimlerin girmesi yasaktır diye bir levhayla karşılaşırsınız. Gerekçesi de bu ayettir. Ya kardeşim bunların hiçbirisi antlaşmayı bozan falan değil. Onlar gitti. Bunlardan hiç kimse kalmadı. Evet. Ondan sonra diyor ki Allah وَلَا تُغَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ İyice anlaşılsın diye. Bunlarla Mescid-i Haram'ın yanında savaşmayın. Çünkü Allah-u Teala Mescid-i Haram'ın çevresini güvenli yer olarak ilan etmiştir. Orada savaşmayın. Ama حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي Onlar sizinle orada savaşıncaya kadar Mescid-i Haram'da savaşırlarsa فَقْتُلُهُمْ O zaman onları öldürün. Çünkü siz şey yaptınız, biz size burada dokunmayacaktık ama madem savaştınız, o zaman cezanızı görürsünüz. Kezelke cezaül kafirin, kafirlerin cezası böyledir. Şimdi bu insanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve bütün Müslümanları Mekke'de yaşamaz ettiler. Peygamberimizin öldürülmesine karar aldılar. O kararı uygulamak için de harekete geçtiler. Ama başaramadılar. Fakat neticede bütün Müslümanları Mekke'den göç etmek zorunda bıraktılar. Allah da ne diyor? Sizin onları çıkardığınız yerden çıkarın. Ama Mekke'yi fethettikten sonra da Allah-u Teala hemen çıkarma emrini uygulatmıyor. Müslümanlar işte Mekke'yi hicretin 8. yılında fethettiler. 9. yılında ilk hac oldu. Bir yıl boyunca oradalar. 9. yılında inen bu ayetler 4 ay daha onlara süre verdi. Etti 16 ay. Hatta 16 ay değil. Ramazan'da fethedilmişti değil mi Mekke? Şimdi Ramazan'dan Ramazan'a 12 ay. Ramazan'dan Zilhicce'ye kadar da 3 ay var. Etti 15 ay. Buna 4 ay daha ilave ediyorsunuz 19 ay. Yani bu antlaşmayı bozanlara 19 ay daha orada oturma, yani Müslümanlığı iyice düşünme, taşınma, anlama fırsatı verilmiş. Antlaşmayı bozmayanlara zaten problem yok. Onlar sürenlerin sonuna kadar orada kalacaklar. Hiç antlaşma yapmamış olanlar da zaten konuya dahil değiller. Şimdi ama maalesef bakıyorsunuz ki insanlar siz müşriksiniz, biz sizi öldürmek durumundayız diyerek şey yapıyor, bir yapı oluşturuluyor. İşte dinden dönen öldürülür diye bir yapı oluşturuluyor. Halbuki dinden dönenin cezasını sadece Cenab-ı Hak verir. Onu da şeyde Ali İmran suresi 86. ayeti değil mi? Onu da çok kısaca şey yapalım. Burada çok hızlı bir şekilde de geçersek.
Hocam bu hani girmeleri gerekiyordu ya peygamberimizin. Daha doğrusu Mekke'ye girdikten sonra onları çıkartmaları gerekiyordu. O şeyle irtibat kurulabilir mi? Hani bunun bir sünnetullah oldu. Yani sizi çıkartıyorlarsa öyle bir ayet vardı. Yani, seni oradan çıkarttıkları için sen de onları çıkartacaksın. Nasıl da bunun bir sünnetullah olduğunu.
Şimdi o şey yaptık da bir de
niçin çıkartıyor yani orayı?
İsra suresinde var o. Tamam. İsra suresinde o sen dediğin ve inkadu leyestefizzunek İsra 76.
Evet, 76.
Ben de 291. sayfa. Diyor ki burada Allah ve inkadu, bu Mekke'de inmiş olan bir suredir. Leyestefizzunek minel ard liyuhricuke minha. Yani seni diyor buradan çıkarmak için sürekli tedirgin edecekler, yani etmeye yaklaştılar, ediyorlar. Ve izen la yelbetune hilafeke illa kalila. Bunlar seni Mekke'den çıkarırlarsa onlar Mekke'de çok az kalırlar. Niye? Sünnete men kad arselna qableke min rusulina. Senden önce gönderdiğimiz elçilerin kanunu, kuralı budur. Ve la tecidu li sünnetina tahvila. Sen bizim koyduğumuz kanunda bir başka tarafa kayma bulamazsın. Yani sen bir Allah'ın peygamberisin, seni bunlar buradan çıkardıysa onlar da çıkacak. Ama Allah yine merhametini göstermiş, o çıkaranlar içerisinde anlaşma yapanların anlaşmasını kabul etmiş, anlaşmayı sırf bozanlarla ilgili bir hüküm koymuş. Onlara da 19 ay kadar bir yine merhametinden süre tanımış. Şimdi burada bakın, Mekkeliler Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye kesin karar vermişlerdir. Öldürme kararı. Öldürmeden öte Medine'ye vardığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine baskını yaptılar. Yani işte Bedir Savaşı'na onlar sebep oldu. Bedir Savaşı'na. Uhud Savaşı'na onlar sebep oldular. Ondan sonra yine Hendek ya da Ahzab Savaşı denen Medine'de Müslümanları tümüyle silip süpürmek için oradaki Yahudilerle işbirliği yaparak, diğer Arap kabileleriyle işbirliği yaparak, hatta Peygamberimizin birlikte Medine'yi savunduğu Beni Kureyza'yı da kendi taraflarına çekerek Müslümanları tümüyle ortadan kaldırmak istediler. Yeryüzünden silmek istediler. Habeşistan'a bile şey yapmadılar. Yani bütün bunları yapmış olan bu insanlar. Efendim deniyor işte şeyde Amerika'da bir tane film çekilmiş de Amerika'da çekilen filminle gidiyorsun sen Libya'da bir adamı öldürüyorsun. Ya da şeyde gösteriler yapıyorsun. Mısır'da gösteriler. Ya bu bir Müslümana yakışır mı? Bak Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürmekten daha ötesi var mı? Öldürmek için her şeyi yapan bu insanlara karşı ne kadar merhametli olduğunu görmüyor muyuz? 19 ay onlara bir şey demiyor. Arkasından da diyor ki yine de senden ve yine hadi minel müşrik yine secareke fe ecirhu. O müşriklerden herhangi bir senden bir senin çevrende bulunmak isterlerse müsaade et gelsinler. Hatta esma kelamı Allah'ın ki Allah'ın kelamını dinlesinler. Yani nedir? İşin esası şu. Durum ve ortam ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, karşı tarafa Allah'ın kelamını duyurmanın yollarını aramamız gerekiyor. E şimdi ne oluyor? Ortalığı yakıp yıkıyorsunuz. Ya bugün dünyada sergilenmiş olan resim nedir yani? Müslümanlar bir çeşit külhan beyi. Bir çeşit külhan beyi. O şeyler, o filmi hazırlayan kişi bütün yüzünü gözünü kapatarak gidiyor oraya. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini öldürmeye gelenleri orada Mekke'de bütün imkanlar eline geçtikten sonra bile cezalandırmamış. Yani isteseydi hepsini orada öldürtebilirdi. Ama Peygamberimiz kendi arzusuna uymuyor ki Allah-u Teala'nın emrine uyuyor. O zaman da Allah'ın peygamberi olmazdı. Öyleyse bu din Allah'ın dini ise bu dini hakimiyet duygularımızın bir unsuru olarak kullanmamamız lazım. Ama kullanılmış, işte görüyorsunuz tanınmaz hale gelmiş. Tanınmaz hale gelmiştir. Yani şeyden ehli kitaba bir sürü gereksiz şeyler verilmiş. Haklar verilmiş. Sanki onlar müşrik değillermiş gibi. Diğer müşrikler bütün haklardan yoksun bırakılmış. Mesela işte Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu herhalde bir sürü dinlerin olduğu yerdi. Bakıyorsunuz ki bir Yahudi mabedi varsa var, Hristiyan mabedi varsa var. Onun dışında herhangi bir dinin mabedini göreniniz var mı Anadolu'da? Var mı? Ben hiç hatırlamıyorum ya. Yani. Çünkü diğerlerinin ya Müslüman olacaklar ya da kılıcı yiyecekler. Bir başka seçenekleri yok. Delil de bu şey. Tevbe 5. ayet. Ya kardeşim bu ne böyle? O zaman ne yapmışlar bunlar? Adam ya Müslüman olmak emirli olmaz ki. Tekrar ediyorum. Allah-u Teala bak o kadar Mekkeli bu insanlar. Peygamberimiz kendi işlerinde yaşamış. O kadar giden gelen okunan ayetleri anlıyorlar kendi dillerinde olduğu için. Aradan o kadar zaman geçiyor. Mekke'nin fethinden sonra da 19 ay. Ondan sonra yine ilave imkanlar veriliyor. Bunlar dini anlasınlar diye. Şimdi siz Anadolu'yu fethetmişsiniz. Bir ordu olarak girmişsiniz. Zaten o insanlar sizin o savaş gücünüz karşısında dayanamadıkları için teslim olmuşlar. Teslim olduktan sonra da Müslüman olunacak ol. Bu o kadar bir şey değil. Yani hazır ol demek gibi olacak bir şey değil ki. Bu insan önce problemi kafasında çözecek, içine sindirecek. Sonra bir de Allah-u Teala bu insanlara inanç hürriyeti vermiş. Sen nasıl baskı al? Peygamberine baskı yapma hakkı vermemiş sana nasıl? Sen nasıl yaparsın? Ondan sonra ne oluyor? Eski inanç sahipleri kendilerini koruyabilmek için bir Alevilik diye bir perde oluşturmak zorunda kalmıştır. Biz böyle bir dersek kendimizi ehli sünnet şey, ehli kitap gibi sayacaklar. Hak Muhammed Ali. Aslında oradaki hak bizim bildiğimiz hak değil. Muhammed bizim bildiğimiz Muhammed değil. Ali bizim bildiğimiz Ali değil. Ama bir kendilerini koruyabilmek için. Efendim?
Sembol.
Bir sembol. Ondan sonra da insanlara demişler ki sakın ha ser verin sır vermeyin. Ne demek sır verin? Bizim inancımızı dışarıya bildirmeyin yoksa bizi öldürürler. Ya kardeşim bu ne oluyor yani? Siz bu insanlara düşünme hürriyeti vermiyorsunuz. Ya biraz düşünsünler. Yani Allah'ın dini olmaktan çıkıyor. Bu defa o insan Allah'ın kulu değil sanki. Sanki Allah'ın kelamından yararlanma hakkı yok. Ya bırak. Din hürriyeti ver. Allah'ın verdiği hürriyeti ver. Adam dinden çıkarsa çıksın sana ne? Cehenneme gidecekse o gidecek. Cennete de gidecekse o gidecek. Sen baskı yaptın diye adamı zorla cennete mi götüreceksin? Adamın kişiliğini de elinden alacaksın bu dünyada. Şimdi böyle bir yapı bizi bu hale getirmiştir maalesef. Yani bugün işte geçen hafta bir bildiri yayınladık. Birçok kimse rahatsız olmuş o bildiriden. İşte konuştuk falan. Ama şu var. Rahatsız olanların oranı Allah'a şükür son derece düşük. Bu şunu gösteriyor. Demek ki şey artık konu insanlar tarafından düşünmeye ve anlaşılmaya başlamış. Bu da tabii çok güzel bir şey. Ama bu fotoğrafı kesinlikle değiştirmek zorundayız. Kesinlikle değiştirmek zorundayız. Allah-u Teala'nın, yani din Allah'ın dini olacak. Din Allah'ın dini olacak. Ve biz o dinin inananı olacağız. Şimdi maalesef bugün çok sayıda insan var, grup var. İşte e-mailler gönderiyorlar, yazılar yazıyorlar internet üzerinden falan filan. Hala İslam'ı hakimiyetin bir unsuru görmeye çalışıyorlar. Yani adam hakim olmak istiyor. Diyor ki, efendim diyor, halifelik olmalı. Devlet kurmak düşüncesiyle ortaya çıkan bir peygamber tanıyor musunuz? Gördünüz, duydunuz mu şimdiye kadar? Yani bir devlet kurma düşüncesiyle ortaya çıkan bir peygamber olur mu? Ama yok efendim, İslam'ın devleti, İslami devlet kurulacak elbet, kafir devlet yıkılacak elbet. Lan sana ne? Senin böyle bir görevin mi var? Senin Müslüman olma görevin var. İslam'ı doğru dürüst yaşama görevin var. Tabii ki senin eline imkan geçtiği zaman yapacaksın. Şimdi sen kendi evinde hakim olduğun için evine içki de sokamazsın, domuz et de sokamazsın, gayrimeşru da falan filan, tamam. Sokağa hakim olursan sokağa da onu müsaade etmezsin meşru. Bölgeye hakim olursan yine müsaade. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani Allah'ın emrettiği kadarıyla. Ama mesela Hristiyan adam Müslüman olmamış, domuz eti yiyemezsin diyemezsin, yiyse yer. İçki içemezsin diyemezsin, içerse içer kardeşim. Ya önce Müslüman olacaksın. Ondan sonra öbürü. Dolayısıyla yani sen İslam devleti demek, İslam devleti demek, insanların inanç hürriyetini sonuna kadar kullanabildiği devlet. Yani adamın hiçbir şeyden çekinmeden ben bu dinden vazgeçtim, buraya kadarmış deme hakkı olmalıdır. Çünkü cehenneme o gidecek. O onu söylesin ki sen de o adamın şüphelerini gidermeye çalışasın. Ya gel kardeşim, nedir mesela? Bak işte şurada şu ayet var, burada bu ayet var. Acaba ben mi yanlışım? Bir de sürekli bu tür şeylerin çok da büyük faydası var. Hurafeleri de engeller bu tür meseleler. Yani bir müddet sonra bakıyorsunuz ki inanç yerine hurafe giriyor. Karşı taraf sizin hurafenize karşı çıkıyor. Hurafenize karşı çıkmayı siz hurafeyi din saydığınız için dine karşı çıkmış olarak değerlendiriyorsunuz. Mesela diyor ki ben diyor bu öyle şey, öyle şeyhler, tarikatlar falan, ben öyle bir inancı kabul etmiyorum. Vay kafir. Ya bir dakika kardeşim. Bu adam ne diyor? Şimdi batıda din dediğiniz zaman kilise, tanrı dediğiniz zaman kilise anlaşılır. Kiliseyi reddetti mi tanrı tanımaz deniyor. Güzel de aklı başında kim kiliseyi reddetmez ki? Bu defa bir sürü insanlar var. Kiliseyi reddettikleri halde bakıyorsunuz papazlık yapıyor. Kiliseyi reddettiği halde falan yerde ondan istifade ederek şey yapıyor. Yani o zaman ne oluyor? O zaman insanlar çifte şahsiyette oluyor. Yani kişiliksizleştiriliyor. Evet, burada mesela şurada bir şey daha bakayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili şey vardır. Değil mi? Hakaret bölümü var.
Münafıkun suresi. Münafıkun suresi.
Yok yok, bir şeyle fıkıh kitaplarında olanı kastediyor. Yani şeyde affedilmez diye bir şey var ya, peygambere hakaret. Buraya yazmış mıyız acaba onu? Mesela diyor ki bir kimse peygambere hakaret ettiği zaman diyor, tevbe etse bile öldürülür diyor. Niye? Şeymiş. Burada buraya yazmamış da olabiliriz. Fıkıh kitaplarında o var. Tevbe etse bile öldürülür diyor.
Bir şahit falan vardı. Peygamber Efendimiz'in
şimdi orada sadece olaylar eksik anlatılıyor. Mesela şey var, az önce okuduğumuz ayette okumadığım bir şey var. Bakara suresinin 192. ayeti ve in tevu fela udvan illa alel zalimin diyor. Yani bunlar düşmanlıklarını bitirdikleri zaman zalimlerden başkasına düşmanlık yok. Yani savaş sırasında sizinle savaşan kişiler savaş bittikten sonra bir şey yapmıyorsunuz. Fakat bir takım yanlış davranış yapanlar var. Yani suçlu insanlar var. Geliyor. Savaş suçu işlemiş olan kimseler var. Yani o savaşın çıkmasına sebep olmuş, gelmiş baskınlar yapmış, adam öldürmüş, şunu yapmış, bunu yapmış. Peygamberimizin cezalandırdıkları hep onlardır. Yani o kendi işlediği başka suçtan dolayı. O savaş sırasında sizin karşınıza geçmiş, size silah atmış ondan dolayı değil. Çünkü o sana atıyor, sen de ona atıyorsun. O şey değil. Ama o savaşın ortaya çıkmasına sebep olan, o durumun ortaya çıkmasına sebep olan insanlar var. Onlar cezalandırıyor. Burada da öyle zaten. Antlaşmayı bozmasalardı Mekkeliler, Peygamberimiz Mekke'ye girmeyecekti 10 sene bitimine kadar. O bozanlar cezalandırılıyor. Ha, bak burada şöyle bir şey. Mezhepler dinden dönen, peygambere söven veya hakaret eden kişilerin öldürülmesi konusunda ittifak etmişler. İttifak var yani burada. Peygamber'e hakaret eden kişi öldürülecek. Şimdi adam kitaba baktığı zaman hepsi ittifak etmiş. Ya bakın şimdi Allah'ın kitabına baktığınız zaman ne ortaya çıkıyor? Mezheplerin kitaplarına baktığınız zaman ne ortaya çıkıyor? Çünkü birisi hakimiyetin bir unsuru haline getirilmiş olan dini anlatıyor. Mezheplerin anlattıkları o. Ama öbürü Allah'ın dininin hakim olmasını anlatıyor. Allah'ın dininin hakim olmasıyla hakimiyetin unsuru haline gelen bir din birbirinden farklı. Çünkü hakimiyetin bir unsuru haline, bir ögesi haline geldiği zaman din bu defa sizin emrinize girmiş oluyor. Siz dinin emrine girmiyorsunuz. Dini kendi menfaatiniz için kullanıyorsunuz. Dini kendi menfaatiniz için kullandığınız an vay falan adam peygambere hakaret etmiş hadi öldürelim. Ne demek? Ya adam hakaret eder tabii. Allah Allah. Adam kafir inanmıyor. Yani bizim şeyimiz, vazifemiz insanlara, bak her halükarda insanlara Allah'ın kelamını duyurmaktır. Bu tür şeyler müthiş imkan veriyor bize. Müthiş fırsat veriyor Allah'ın dinini anlatmak için. Bu imkan ve fırsatları çok iyi bir şekilde kullanmak lazım. İşte geçen derste söyledik, şeydeki Ali Emiri'deki derste. Ya bir zamanlar gazetelerde bir haber çıkmıştı. Samsun'da binaların alt katına şeyler, kiliseler yaptılar. Tüm Türkiye'de infial meydanı geldi. Ya tamam. Siz ülkenizde kilise yapılması konusunda infialde bulunuyorsunuz. Peki Batılıların ülkelerinde o kadar cami yapılıyor. Onlar insan değil mi? Onlar da tabii ki bunun infialini yaşayacaklar. Ya ne oluyor diye. Efendim bizimkisi hak din. Güzel de sen o batıda anlatılan din, Kur'an'da anlatılan din mi? Böyle bir din mi anlatıyorsunuz? İşte az önce gördük. Mezhepler ittifak etmiş, peygambere hakaret eden kişi öldürülür. Dinden dönen öldürülür. Ya sen şimdi Batılı birisine diyeceksin ki kardeşim bizim dinimizde dinden dönen öldürülür. Böyle o zaman ben o dine niye gireyim ki diyecek. Vallahi girmeyi düşünüyordum ama vazgeçtim diyecek. Sonra bu ne yani? Allah hem sonra diyecek mesela dese ki ben Kur'an'ı okudum, dinde herhangi bir zorlama yoktur diyor. Peki bu nasıl olur? Hayır böyledir. Allah Allah. Bu dinin kaç tane tanrısı var diyecek değil mi? Bir tanrısı böyle diyor, bir tanrısı başka şekilde mi diyor? Kusura bakma, bu bana göre değildir diyecek. Öte yandan peki hak dinse, Kur'an-ı Kerim'deki dini tebliğ ettiyseniz, Kur'an-ı Kerim'deki din insanlara sonuna kadar hürriyet tanıyor. Adam Müslüman olmak mecburiyetine bırakmıyor. Din bir güneş gibi doğuyor insanlara. Bazıları tedbirini alır, güneşten istifade eder. Bazıları almaz, güneş çarpar, ölür gider. Ama onu sen yapmıyorsun. Fakat güneş hiçbir zaman demez ki ben kafirin bahçesine doğmam. Ben münafığı aydınlatmam demez, değil mi? İslam böyle olmaz. Böyle olmak durumunda. Biz bunu yaptığımız zaman Allah'ın izniyle herhangi bir problem olmaz. Ama siz ne yaparsanız yapın. İnsanların kitaba, sünnete baktıkları yok. İnsanların baktıkları kitaplar başka. Müslümanları bu hale getiren kitaplar. Ondan sonra tutuyorlar, sen de öldürüleceksin diyor mesela gerektiği zaman. Siz de bu dinin önünde engelsiniz diyor. Tabi onun dini öyle olur. Allah'ın dini olmaz. Gerçi Allah'a şükür Müslümanlar artık bu konuda çok ciddi bir ilerleme sağladılar ama şeyde eski dönemlerde olsaydı, biz de burada böyle bir konuşma yapsaydık, bu bir zındıklık sayılırdı kesinlikle. Kesinlikle Asim mezhep kitaplarını öyle yazar. Zındıklık sayılırdı ve herkes bizi öldürme hakkına sahip olurdu. Mahkemeye gerek yok, yargıya gerek yok yani. Tam Kur'an'la ilgili tabii adamlar her şeyi söyleyecek ama öyle bir şey yok yani. Yani adam işte Allahü Teala bakın şeyde diyor ki Ali İmran suresinin 186. ayetinde ne diyor? ...75. sayfa... ...Estağfirullah... ...Tubulevunne fî envâlikum ve enfusikum... ...yani şurası kesin bir gerçek... ...mallarınız ve canlarınız konusunda... ...yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. ...ve letesme'unne minellezîne utul kitâb... ...kendilerine kitap verilenlerden... ...kesin olarak duyacaksınız... ...işte Yahudisi, Hristiyanlar... ...min gablikum... ...sizden önce kendine kitap verilen... Feminellezine eşreku ve müşriklerden duyacaksınız. Yani diğer din mensuplarından. Eden kethira. Çok eziyet. Çok ezalar işleyeceksiniz. Canınızı yakacaklar. Rahatsız edecekler. Karikatür kriziymiş, filmmiş, şu. Tamam işte. Olur, yapar. Ama ondan dolayı kabaran şeylere, zihinlere İslam'ı anlattığın zaman iş değişir. Ne diyor Allah? Ve in tasbiru ve tettaku. Sabırlı olursanız. İnfale geçmeye gerek yok. Ve takva üzerine kendinizi de koruyacaksınız. Sabırlı olmak demek kendini gevşek bırakmak değil. Koruma tedbirlerinizi alın. Niye? Kendi insanlarınızı anlatın. Peygamberimiz söyleydi. Bu vesileyle işte. Bak. Kur'an-ı Kerim şöyle anlatıyor. İşte şu anda konuşuyoruz değil mi mesela? Bu da onlardan bir tanesi. Allah-u Teala bu konularda şöyle buyurur. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Uygulama şöyle olmuştur. Bu bir takva tedbiridir. Yani korunma tedbiridir. Ondan sonra karşı tarafa da doğruları anlatırsın. O da bir korunma tedbiridir. Çünkü düşmanın zihninden yakalayacaksın. İslam'ı tebliğ etmek o kadar güzel bir şeydir ki adamın kendisini öldürmüyorsun. Adamın zihnindeki yanlış düşünceyi öldürüyorsun. O yanlış düşünceyi öldürdüğün zaman adamı kazanıyorsun. Ve adamı da ihya etmiş oluyorsun. Rahatlatmış oluyorsun. O da takva tedbirlerinden bir tanesi. Ve in tasbiru ve tettaku fe inne zalike min azmil umur. İşte bu emirlerin yani azmi gerektirenlerden, yani kararlılık gerektiren işlerdendir. Kararlılık gerektiren işlerdir. Kararlı olmazsanız, böyle acele davranırsanız, sağa sola saparsanız bunlardan herhangi bir şey elde edemezsiniz.
Şimdi bu mesela Mekke'de falan Peygamber Efendimiz'e Mekke'de inen ayetlerde işte Mecnun denildiği, yani delirmiş bu adam. Veya
cinlerin etkisi altına girmiş.
Bu sihirbaz, bu işte ne yaptığını bilmiyor, sizi eski dininizden, atalarınızın dininden çeviriyor diyor. Yalancılıkla suçluyorlar. Bunlardan dolayı Peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra dahi yani bu iftiralardan dolayı kimseye ceza verdiğine dair herhangi bir şey yok. Yani sadece işte belli kişilerle olan bazı şeyler var. İşte onların istisnayı diyoruz. Mesela şeydi de bu Enam suresinde.
İstersen yani, ona bir cümle ilave edeyim. Mekke'de antlaşmayı bozmamış olan müşrikler. Tek özellikleri antlaşmayı bozmamış olması. Yusuf Peygamber'e hakaret etmiş, yalancı da demiş. He,
onların hepsi
demiş.
Var ya aslında.
Hepsini de söylemiş.
Hepsini söylemiş.
Sen bana bunu niye söyledin ya kardeşim? Bu bir inanç hürriyeti içerisinde değerlendirilecek şeydir.
Şimdi Peygamber Efendimiz'e burada bu İslam düşmanları diyebiliriz. Veyahut da İslam'a inanmayanlar diyebiliriz.
Tabii ki İslam düşmanları olduğu kesin yani. Onda problemi yok. Tabii yani, ki düşman evet.
Bunların bir inanmama gibi bir sorunu var. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmeme gibi bir durumları var. Bir de bunun haricinde yine biz şu yönden bakacağız ya, peygamber bir insandı sonuçta. İnsani hak olarak bir insana hakaret etme gibi bir durum var. Çünkü ben şu son zamanlarda gördüğüm kadarıyla bu karikatür olaylarında veya film olaylarında bir de özel bir hakaret, bir sövme var. Yani insani, bunu bana da yapsa, size de yapsa, falan da yapsa veya hatta gayrimüslim bir insana da yapılmış olsa burada bir insani özellik olarak bir tepki göstermek gerekiyor. Şöyle demek gerekiyor mesela. Kardeşim sen inanmayabilirsin, kabul etmeyebilirsin, hoşlanmayabilirsin. Eyvallah. Bu hakka sahipsin. Ama bu hakka sahip olman senin o insana hakaret etme hakkına vermez sana. Bu bizim için de mesela diğer şeylerin...
Tamam, şimdi bu doğru da...
Bu tepkilerin
bu doğru da, aşırılık bak, önemli ama... Burada kime söylenecek bu söz? Bu söz Libya'daki büyükelçiye değil.
Değil tabii.
Onu bir o suçu işleyen kişi kimse ona.
Tabii.
Yani orada bu kişi, o suçu işleyen kimse, ona karşı bunu söyleyebilirsin, uyarabilirsin falan filan. Ama tutacaksın da bilmem falan yerde göster. Kimi protesto ediyorsun? Kime karşı diyorsun?
Yani hocam şunun altını çizmek istiyorum. Yani özellikle bir insanın Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a inanmaması şu andaki dünya insani hukuk içerisinde suç değildir. Adamın böyle bir özgürlüğü değil, vardır.
Tamam Kur'an-ı Kerim'e göre de cezası ahirette, bu dünyada cezası verilecek bir şey yok.
Ama hakaret etmesi kim olursa olsun o zaman bir suç olur, ona da karşı bir tepki
tamam, gösterir. Tamam, hakaret eden kişiye karşı tepki gösterirsiniz. Evet. Onun kızına, oğluna, karısına, kardeşine yapamazsınız.
Yapamazsınız tabii.
Yani mesela o yani. Suç işleyen kimse ona karşı tepki gösterirsiniz.
Hiçbir tepki yok. Zina var, fuhuş var, Kur'an-ı Kerim'i hiç tanımama var. Sadece
Kur'an'a karşı tavır alma var.
Tavır alma var. Bu konuda asıl tepki göstermesi gerekiyor.
Kimsenin kılı kıpırdamıyor. İşte az önce Fatih Hoca onu söyledi. Yani. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Mesela bugün toplumda faiz artık caiz hale dönüştü. Caiz hale dönüştü. Şimdi şey yapıyorlar, sukuk diye bir faizi sertifika çıkarıyorlar. Onu bir numarayla, efendim yok işte kira sertifikası gibi bir numarayla faizsiz diye millete satmaya çalışıyorlar. Esas buna tepki göstereceksin kardeşim. Bu ne oluyor ya? Birisi ben faizsizim diyor. Faizcinin yalancısı, öbürü ben faizciyim diyor. Faizcinin doğrucusu. Bu ne kardeşim? Yani her ikisi... Tepkiyi buna göstermek lazım. Yani ne oluyoruz?
Dinin sırtından yani geçinme olarak.
Dinin sırtından geçiniyor birisi. Öbürü de kendi kimliğini açıkça ortaya koyuyor. Yani bu şey enteresan. Müslümanlar zenginleştikçe dini emirleri altına alıyorlar. Fakirleştikçe dinin emrine giriyorlar. O dinin emrine girmeden de iyi niyetli değil, zenginleşmek için giriyorlar. Allah bizi yükselsin. Yükseldikleri an dine ihtiyaç kalmadı. Din bizim emrimiz altına girir. Ne biçim bir şey ya? Yani toplumda karşı çıkılacaksa o kadar çok karşı çıkan şey var ki. Yani şeyde hoşuma giden bir fıkra anlatırlar. Otobüste gidiyorlar. Birisi arkasından bir tokat yiyor. Birden geri dönüyor, bakıyor ki iri yarı bir adam böyle. Güçlü, kuvvetli birisi. Ne oldu diyor. O şey, o güçlü olan adam. Niye öyle birdenbire döndüm? Şaka mı yaptın, ciddi mi diyor. Ciddi, ne olacak? Yok, şakadan hoşlanmam da diyor. Şimdi güçlüler yaptığı zaman şakadan hoşlanmıyorlar. Ama güçsüz olsaydı arkasındaki tepesine bir yumruk indirirdi. Bu olmaz. Günahı zengin işlediği zaman güzel, fakir işlediği zaman kötü, öyle mi? Yani Müslümansan her türlü olumsuzluğa tepkini göstereceksin. Eğer kimseden de aferini beklemeyeceksin. Sadece Allah rızası için. Evet.
O şeyi de hatırlatmakta fayda var. Bu Münafıkun suresinde anlatılan olayları. Şimdi Fatih abinin verdiği örnekleri, hani belki ya bu Mekke döneminde Müslümanlar zaten henüz bir siyasi kuvvet haline gelmemişler.
Doğru. Onu anlat sen şimdi onu.
Engellemedi onları diyebilirler. Bu Münafıkun suresinde, Münafıkun suresi 63.
Tabii çok sure. Çok da ağır hakaret var tabii, yani. Yani burada o ayetleri de oku bari.
Üstelik Müslüman görünümlü insanlardan geliyor bu hakaretler. Mesela bu 7. ayette
sayfasını söyle.
Evet, bu elimdeki benim Diyanet Vakfı mealinde 554. sayfa. Münafıkun suresi 7. ayet, 63. surenin. Şimdi bu bir sefer dönüşünde söylenen bir şey değil mi? Olaylar orada
gerçekleşiyor. Evet, evet. Savaş sırasında ordu arasında ikilik meydana getiriyorlar. Hı-hı. Orduyu ikiye bölüyorlar. Basit bir olay değil.
Evet, bu adamlar hani münafık diye nitelendirilen, yani içten inanmadığı halde dıştan inanmış gözüken insanlar. Yani baktığınız zaman Müslüman. Şimdi bunlar bu 7. ayetten, yani 7 ve 8'i okuyalım sadece. Önceleri de önemli ama bu 7. ayette şöyle dedikleri anlatılıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki humul lezine yekulune, onlardan şöyle diyenler vardı. La tunfiku ala men inde rasulillah. Diyorlarmış ki hani şu Resulullah'ın yanında olan insanlara hani hiçbir şey infak falan etmeyin. Hani 3-5 kuruş para vermeyin
yani
de.
Yani aç bırakın diyor. Yani
aç bırakın ki hatta yenfallu, dağılıp gitsinler.
Dağılsın gitsinler.
Yani asalak hakareti var burada. Yani ya şunlara bir kuruş para da vermeyin de ölüp gitsinler işte. Ne diye yani, bunları biz bu hale getirdik işte, bizim verdiğimiz şeylerle geçiniyorlar falan diye. Cenab-ı Hak da onların bu sözüne karşılık hani gidin şunlara şu cezayı verin falan demiyor tabii. Velillahi hazainus semavati vel ard. Halbuki diyor göklerin ve yerin hazineleri Allah'ın. Hani siz mi gerçekten bu Müslümanları böyle doyurduğunu zannediyorsunuz? Velakinnel münafıkîne lâ yefkahûn. Fakat bu münafıklar işin tabii iç yüzünü bilmiyorlar. Bu birinci sözleriydi. İkinci de yakulun şöyle de diyorlardı onlar. Leyn racaina ilel medine. Yani hele bir Medine'ye dönelim. Leyuhricennel e'azzu minhel ezel. Bu en şerefli olanlar, en izzetli olanlar, bu en zelil olanları da oradan çıkaracak. Göreceksiniz.
En zelil olan kim?
Kim onlar? Müslümanlar.
Peygamberimiz.
Yani Müslüman, başta peygamberimiz de bütün Müslümanlara en zelil, en aşağılık sıfatını veriyorlar. Kendileri en üstün insanlar. Böyle diyorlar. Yine Cenab-ı Hak bunlara cevaben buyuruyor ki, hani durum sizin söylediğiniz gibi değil. Velillahil izzetu. O izzet dediğiniz, şeref dediğiniz, üstünlük dediğiniz şey Allah'ındır öncelikle. Veli Rasulihi, daha sonra Rasulunundur. Velil müminine, ve bütün müminlerindir. Mümin izzetli insandır. Mümin olmayan da izzet olmaz. Velakinnel münafıkine la ya'lemun. Fakat münafıklar bu işin bilincinde değiller. Bunun farkında değiller. E şimdi burada hani Müslümanlarla, işte hocamın da belirttiği gibi bir savaş ortamında üstelik.
Hani hayır, normalde hayır, savaşta orduyu ikiye bölüyor.
Bir klasik klişe bir cümle vardır ya, her zamandan birlik olmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde.
Sürekli duyduğumuz.
Savaş işte en çok birlik olunması gereken dönemde, üstelik Müslüman bildiğiniz adam size asalak, 3 kuruş paramızla geçiniyorsunuz, biz olmasak perişan olacaksınız. aşağılık varlıklar falan diye yani bizzat Peygamber Efendimiz'in de içinde bulunduğu bir topluluğa bu hakareti yapıyorlar. Ya Peygamber Efendimiz'in hadi orada diyelim ki ya şeydi, savaş meydanında Peygamber Efendimiz orduda bir ikilik çıkmasın diye ceza vermedi. Ya dönüp de bunların hepsinin başını Medine'de vurdurmaz mıydı? Öyle bir imkan olsaydı.
Ya bugünkü manada olsaydı hepsi.
Yani hadi diyelim yani ki yani savaş meydanına dokunmadı.
Bugünkü fıkıh kitaplarına baksan peygambere hakaret eden öldürülür değil evet. mi? Mezheplerin tamamına göre bunları öldürmek gerekirdi.
Ama bunu nasıl tevil ediyorlar?
Ya bu
diyorlar ki yani
sen bilmiyor musun Kur'an-ı Kerim'e baktıkları
falan yok. Siyaseten bunlar evet ölümü hak etmiş insanlardı ama Hazreti Peygamber siyaseten bunlara dokunmadı. Niye? E derlerdi ki o zaman ya Muhammed kendi elemanlarını bile öldürmeye başladı. Şimdi bunlar Müslüman görünümlü insanlar ya. İşte bu lafı
o siyaset bugün yok mu yani? Bugün olmayacak mı ya siyaset desek?
Siyaseten Allah'ın hükmü uygulanmamış olacak ha, o zaman. Tövbe yani ters bir sonuç.
Böyle saçmalık olur mu yani?
Hani eğer bu hakareti işleyen kişinin cezası öldürülmekse ve bu Allah'ın emri ise Peygamber Efendimiz siyaseten Allah'ın emrini yerine getirmemiş olacak.
Umutlan dönenler için de aynı şey.
He. Değil mi yani savaş şeyde savaş esnasında?
Savaştan geri çekildiler tabii. Düşman karşısındayken adamlar 700 kişi kadar zannedersem. 1000
kişiydi. 300 kişi geri döndü. 700 kişi kaldı.
Ya 300 kişi geri 700 kişi kaldı. Değil mi?
Bir de şey var hani hocam. Böylesi hür bir ortamda da yani içlerinde peygamber var. İçlerinde peygamber olduğu halde her türlü hakareti yapıyorlar.
Şu şeyi aldı.
Her türlü münafıklığı yapıyorlar ve peygamber bunlara hiçbir cezayı vermiyor. Kur'an öngörmüyor. Buna rağmen hala içlerinde münafıklar var. O senin okuduğun sürenin başında peygamberin etrafındaki bir grup insandan bahsediyor. Ve peygamberimiz bu insanların münafık olduğunu bilmiyor.
Ve hayranlık duyduğu bilmiyor. Kişiler bunlar.
Bu bütün bu hürriyete, düşünce özgürlüğüne rağmen hala içlerinde münafıklar var. Durum bu. E şimdi böylesi bir ortamda bile münafıklar oluyorken siz öldürürüz, başınızı vururuz, şöyle yaparız, böyle yaparız diyerek bir sistem kurduğunuzda o toplumda münafıktan geçilmez.
Tabii.
Yani din hürriyetinin olduğu bir yerde bile varsa
olmadığı yerde münafıktan
olmadığı
geçilmez.
Yerde bu defa kim mümin, kim münafık, kim müşrik yani siz her şeyi aslında kendi elinizde birbirine katmış
oluyorsunuz. Sen kendini öldürüyorsun, yani intihar ediyorsun.
Zaten şeyde de yer ayetin devamında o Yahya'nın okuduğu La tulhikum emvalukum ve la evladukum
an zikrillah
diye de yani
evet mallarınız ve evladınız. Ben bu olayı kısaca bir size özetleyeyim de şu Münafıkun suresinin inmesine sebep yani. Olan o anlatacak mıydım?
Yok siz anlatın. Ben onu ayetler özellikle.
Tamam ayetleri şey bu Beni Mustalik savaşından geri dönerlerken bir suyun başında Abdullah bin Übey bin Selul Hazreç kabilesinin reisi onun bakın savaşa gitmiş Abdullah bin Übey bin Selul Müslümanlarla birlikte savaşa gitmiş bir adam. Onun bir adamıyla Hazreti Ömer'in bir adamı arasında bir su alma konusunda bir şey çıkıyor. Bir sürtüşme çıkıyor falan derken Hazreti Ömer'in adamı ona bir tokat indiriyor. Abdullah bin Übey bin Selul de fena halde bundan rahatsız oluyor. Diyor ki tem min kelbek ye'kuluk. Yani biz de ne deriz? Beste kargayı oysun gözünü deriz. Ama o diyor ki köpeği beste ki seni yesin. O demek ki onlar öyle bir kelime kullanıyorlarmış. Beste köpeği yesin seni. Biz bunları besledik.
Başımıza.
Ondan işte leyin raca'ne ilel medineti leyuhricenne le'azzu minel ezel. Medine'ye bir dönerim. İzzetli ve şerefli olan bu zelil ve rezil olanları çıkaracaktır orada. Orada Zeyd bin Erkam daha genç bir delikanlı. Bunu duyunca diyor ki sensin zelil, sensin şey, hakir olan kişi. İşte Allah'ın Resulü izzetlidir, şereflidir falan. Ama bu kendi adamlarının orada olduğunu zannediyor Abdullah bin Übey. Böyle bir başka kişinin olduğunu düşünmüyor. O sırada diyor ki çocuk sen yanlış duydun. Ben öyle bir şey söylemedim falan diyor. Fakat Abdullah bin Übey bin Selul şeyi doğru peygamberimize gidip bunu haber veriyor. Peygamberimiz şeyi çağırıyor, Abdullah'ı, diyor ki ya sen böyle bir şey söyle. Hayır ya Resulallah, diyor, bu çocuk uyduruyor diyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Orada Peygamberimizin etrafında olanlar da diyorlar ki ya Resulallah, bir çocuğun sözüyle bu şahsı cezalandırmayın. Bu bizim şerifimizdir, şeyhimizdir. Şeyh dedi yani kabile reisi manasına. Bugünkü manada değil. İşte siz Medine'ye girmeden önce biz bunu kral ilan etmiştik. Fakat siz gelince kaldı. Dolayısıyla efendim?
Zaten
siyasi lider. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi Zeyd bin Erkam'ı haklı görmüyor. Bu sırada amcası da geliyor Zeyd bin Erkam'ın. Oğlum duymadan, dinlemeden niye böyle gelip konuşuyorsun deri geliyor.
Çok zor durumda kalıyor.
Zeyd bin Erkam da öyle bir üzülüyor ki söylediği doğru ama peygamber tarafından kabul edilmemiş. Şimdi ama peygamberimiz tabi meseleyi fark ediyor. Derhal hareket emri veriyor. Herkes şeye ve yolda durmadan hızla. Çünkü dedikodular falan biraz yayılırsa ordu ikiye bölünür. Çok kötü olur. Galip olmuşken mağlup duruma düşerler. Zaten savaştan dönüyorlar. O sıra o şeyin olduğu yerde, ilk konuşmanın olduğu yerde Hazreti Ömer peygamberimize diyor ki ya Resulallah müsaade et de şu münafığın boynunu uçurayım. Peygamberimiz diyor kes sesini diyor. Şimdi yola çıkıyorlar. Zeyd bin Erkam en önde koşa koşa gidiyor. Kimseyle konuşmak istemiyor. Çünkü yalancı durumuna girmiş ya, daha böyle ayakları yere mi basıyor, gökte mi gidiyor farkında değil. Şimdi yolda Münafıkun suresi iniyor. Peygamberimiz arkadan yetişiyor, şey yapıyor, tutuyor. Allah bu kulakların duyduğunun doğru olduğunu tasdik ediyor.
Evet, onu diyor.
Zeyd diyor ki ya ben o zaman diyor ne kadar çok sevindim diyor. Tabi artık çok büyük bir mutluluk duyuyor. Gene Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah müsaade et de şu münafığın kellesini uçurayım. Hayır diyor ya Ömer. Bizim yanımızda kaldığı sürece bizden sadece iyilik ve ikram görür. Başka hiçbir şey yok. Bakın. Sadece. He? Gelecek şimdi. Ondan sonra şey diyor, oğlu geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun oğlunun adı da Abdullah. Diyor ki ya Resulallah bizim kabilede babasına benden daha saygılı kimse yoktur. Şimdi korkarım ki bir Müslüman kardeşim gelir babamı öldürür. Ben de babam olması sebebiyle dayanamam. Bir münafıktan dolayı bir Müslüman öldürür. Onun için lütfen müsaade et de babamın kellesini ben uçurayım diyor. Hayır diyor Peygamberimiz. Yanımızda kaldığı sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecektir. Fakat şimdi Abdullah bir türlü hazmedemiyor. Şimdi hızla gidiyorlar Medine'ye. Medine'ye girmeden önce gidip babasının önünü kesiyor. Çekiyor kılıcı. İzzetli ve şerefli olan Allah'ın Resulüdür. Zelil ve hakir olan benim demezsen diyor, seni şey Medine'ye sokmam diyor. Ulan oğlum sen saygılı bir çocuksun babana karşı. Sen babana bunu mu yapıyorsun oğlum falan? Hiç ya hiç sen bunu söyleyeceksin. Kesinlikle söylemiyor. Peygamberimiz duyuyor, diyorlar ki ya Resulallah işte Abdullah babasının önünü kesmiş, bırakmıyor. Abdullah'ı çağırıyor. Bırak diyor babanı, girsin. Medine'ye giriyor. Ve Medine'de tabi gün geçtikçe Abdullah bin Übey bin Selul'un itibarı düşmeye başlıyor Medine. Ama Peygamberimizden herhangi bir kötülük duymuyor. Artık ona saygı duyan insanlar onunla dalga geçmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Bir gün Peygamberimiz Hazreti Ömer diyor ki ya Ömer, Abdullah'ı öldürseydin iyi mi olacaktı diyor. Ya Resulallah ben ne bileyim diyor. Şimdi Abdullah bin Übey hastalanıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeye giderken Hazreti Ebu Bekir veya ya Resulallah bu münafığa ziyarete mi gidiyor? Gel sen de gel diyor. Onu da götürüyor. Şimdi hasta yatağında yatarken Peygamberimizden hırkasını istiyor. Diyor ki işte öleceğim, Allah'ın huzuruna giderken hiç olmazsa bir peygamberin hırkasını giymiş olarak öleyim diyor. Peygamberim hemen çıkarıp veriyor ona. Acaba ki ya Resulallah bu kadar oldu mu? Diyor ki bunun ona hiçbir faydası olmaz ama bize çok faydası olur. Şu işi görüyor musunuz? Sonra vefat ediyor, cenazesine gidiyor. Bunun cenazesinde gören münafıklar son derece rahatsız oluyor. Ama definden sonra onun etrafındaki 900 kişi Müslüman oluyor. Münafıklar vazgeçiyor. Dolayısıyla şimdi ben şahsen hep şunu söylüyorum. Kim ki siyaset yapmak istiyorsa şu Münafıkun suresini iyice hazmetsin. İşte Peygamberimizin siyasi muhalifi. Muhalefet nasıl yapılır? Muhalefette ilişkiler nasıl yürütülür? Buna göre hareket etmek lazım. Sırf iyilik. O her türlü kötülüğü yapacak ama Peygamberimiz sırf iyilik yapıyor. Bütün itibarını kaybederek gidiyor. Mesela ben burada hep şeyi de hatırlarım bu olayı gördüğüm zaman. Zülfikar Ali Butto mesela. Ziyaul Hak tarafından öldürüldü. Eğer Ziyaul Hak Zülfikar Ali Butto'yu öldürmeseydi, Peygamberimizin Abdullah bin Übey bin Selul'a karşı yaptığı siyaseti güçseydi, Pakistan'da onun kızı bu noktalara gelip damadı bugün Cumhurbaşkanı olabilir miydi? Hiç mümkün mü? Şimdi bu siyasi olaylarda şeylerde, yani topluma yönelik şeylerde aslında en büyük güç İşte bu Peygamber Efendimiz'in burada yaptığı gibi hareket etmektir. Bunu işte Yahya gayet güzel söyledi. Bütün yetki elinde olduğu halde emretse kimsenin onu yargılamayacağı bir noktada ama bunu yapıyor. Bunu yaparken Peygamberimiz Allah'ın emrini yerine getiriyor ve bize örnek oluyor. O zaman bizim her konuda öyle davranma mecburiyetimiz var. O peygambermiş falan diye. O peygamber tabii canım. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةِ مَاسَنَةِ Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Sen onu örnek alıyorsan. Eğer uyuyorsan dinse bu. Öbürleri Allah'ın dini değil kardeşim. Evet. Sorular var mı?
Hocam, bu sorular...
Şunu da dikkat etmemiz gerekiyor. O genel olarak baktığımız zaman Peygamber Efendimiz bu kadar hoşgörünün yanı sıra anlaşma ve beyat konusunda çok ciddi de şeyleri var. Sınırları var. Öyle anlaşılıyor şeye de baktığımız zaman. Mesela Rıdvan beyatı alıyor. Özellikle müminlerden bir beyat alıyor. Söz alıyor yani. Bir de anlaşmalara mesela o Hayber'in şey Yahudilerle anlaşıyorlar. Yahudiler Hendek'te onları arkalarına bulmaya kalkınca mesela hemen Hayber'e de gidiyor. Yani anlaşmayı bozduğu zaman özellikle şeyler arasında Peygamber Efendimiz bu konuda taviz vermiyor. Onun altında söylemiş.
Elbette zaten orada sizi çıkardıkları yerden çıkarın ayetlerini okuduk. Şimdi o burada yani fiili durum başka bir şey. Hakaret sayılabilecek durumlar başka bir şey. Bu bir işte hakaret. En zelil diyor Peygamberimize. En zelil demesine rağmen Peygamberimiz bunu bir dava konusu yapmıyor. Sen bana bunu nasıl söylersin demiyor. Müslümanlara nasıl böyle dersin demiyor. Bak Kur'an ayetiyle sabit. Yani falan rivayet filan rivayet değil. لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ Eaz dediği kendisi en şey şerefli. Ezel dediği peygamberimiz en zayıfı. Bunlara bir şey vermeyin. Aç kalsınlar da çekip gitsinler diyor. Sanki onların rızkı ondan soruluyormuş. Ya
bugünkü tabiri işte aç köpek demek gibi bir şey insan.
Aç köpek derdi diyor. Tabi aynen onu söylüyor. Zaten söylemiş yani. Rivayette. Fem min kelbek ya kuluk demek. Beste köpeği yesin seni demiş.
Peygamberler zengin olmuş.
Evet.
Aynı zenginlik ve şekil. Bir de
dini kendinize uydurmak isterseniz her şey bütün arzularınızı
şey bağlamında şimdi bu konu anlatılırken en çok sorulan soru da bu Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi. Yani yine sormuşlar bize. Peki madem öyleydi Ka'b bin Eşref'i niye öldürttü peygamberimiz diye.
Söyleyeceğin şey varsa gel şurada konuş. Gel şurada daha rahat konuşursun. Yo, onu ver buraya.
Şeyden beri zaten inanmıyor bir müşrik birisi. İnanmamakla birlikte
onun anası Yahudi, evet. Babası Arap.
Evet, inanmamakla birlikte devamlı Müslümanların aleyhine, işte başta Mekkeli müşrikler olmak üzere diğer kabileler.
İyi bir şair, sürekli şiirler söylüyor.
Yani devamlı zaten şey söylüyor, yani şiirler söylüyor, hakaretleri, bu ayrı konu. Ama bunun haricinde gerek kabilesindeki adamlarla gizli yardımları var hocam şeye karşı. Müşriklere karşı. Hatta bu Medine'de yaşayan Yahudi kabileleri de şey söylüyor. Yani büyük vaatlerde bulunuyor şeye karşı bunların müşriklerle birlikte olmaları için. Aralarında yani gizli çok büyük şeyler var. Savaşa kışkırtma faaliyetleri. Bu anlamda tamamen bir savaş suçu işlemiş olduğu açıkça görülüyor hocam şeyde. Onunla ilgili rivayetleri birlikte şey yaptığımız zaman.
Zaten şeyde Bedir Savaşı'ndan sonra çok ciddi bir şok yaşıyor biliyorsunuz. Oradan Mekke'ye gidiyor ve Mekkelileri Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Organize evet. Ediyor. Evet.
Vaatlerde bulunuyor.
Tam aslında Fatih Hoca'nın dediği bu şeyden bizim Haşim buradayken siz ona bu konuyu vermiştiniz.
Bir dakika. Şunu yanına çek de ondan sonra.
Tamamlanmamış bir araştırma ama orada şeyleri, rivayetleri toparlamış. Şimdi bu Bedir'deki o müşriklerin bozgunundan sonra bu Ka'b bin Eşref Mekke'ye gidiyor. Ve onları Müslümanlardan intikam almak için tekrar savaşa teşvik etmeye başlıyor. Halbuki oraya gittiğinde Medine'de Müslümanlara Yahudiler arasında bir anlaşma imzalanmış.
İşte o çok önemli.
Yani önemli olan o yani.
Evet yani Müslümanlarla anlaşma.
Maddesi de burada var 37. madde. Hı hı. Şöyle anlaşma maddesi. Bir harp vukuunda Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerine olacak. Bu sahifede gösterilen kimselere harp açanlara karşı onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Yani Yahudilerle Müslümanlar.
Ama bu diyor düşmandan yana oluyor.
Onlar arasında hayırhahlık ve iyi davranış bulunacaktır. Kaidelere riayet edilecek, bunlara aykırı hareketler olmayacaktır. Hiçbir kimse müttefikine karşı bir cürüm ika edemez. Muhakkak ki zulmedilene yardım edilecektir. Ne Kureyşliler ne de onlara yardım edecek olanlar himaye altına alınmayacaklardır. Bu adam bu anlaşmanın imzasını atmış. Ve daha sonra Bedir'de Müslümanların zaferinden sonra kalkıyor gidiyor. Bu anlaşmaya muhalif olarak tekrar düşmanlara savaşı teşvik ediyor. Yani biz bunları görmezlikten geliyoruz. Yani bu fikirde olanlar açısından söylüyorum. Sadece ya o İslam aleyhine şiirler söyleyen bir adam.
Bir de burada şuna bakmak lazım. Sadece Ka'b bin el-Eşref öldürülüyor.
Evet.
İkinci bir şahıs değil. Yani o Beni Nadir kabilesinin reisi bu adam. Beni Nadir'de ikinci bir şahıs öldürülmüyor. Onun ne kızı ne kardeşi ne hiç kimseye bir şey yapılmıyor. Sadece ve bu adam yapılmış antlaşmaya muhalefet ediyor. Ayette zaten onu söylüyor. Şeyin Haşr 4. ayet. Velike bi ennehum şaqullaha ve rasuluhu. Daha sonra öbürleri de sürgün ediliyor.
Yani bu şiirlerle Peygamber Efendimiz'e hakaret etmiş, Müslüman kadınlara hakaret
ama olay hakaret ama değil. Olay tamamen Müslümanlar aleyhine bir savaş organizasyonu.
Müslümanlar Yahudiler şey anlaşması, değil. Anlaşmayı bozması.
Anlaşmanın maddesinde de o açıkça yazılmış.
Evet.
Dolayısıyla zaten antlaşma olduğu için de hiçbir Yahudi Peygamberimize karşı kan davası gütmemiş. Yani bizim bu adamımızı öldürdün diyemem, propagandasını yapmışlar ama hukuki bir talepleri yok. Bu da çok önemli.
Bir de şey var hocam, bu devlete baş kaldır olayı da var bunun bir şeyi. Bu Medine'de Peygamber Efendimiz pazar yeri oluştururken o rivayetleri oraya almış Haşim.
Tabii o da var, doğru.
Yani, o an, o zamanlarda pazarlara bu adam hakim. Her yer bunun elinde. Ve vergi falan da toplayan biri. Peygamber Efendimiz gidiyor, pazar yeri olarak belirlenen yerleri, buralar uygun değil diyor. İşte daha sonra Medine pazarı olacak olan yeri görüyor, tamam diyor. Pazar yeri burası olsun, kimseden vergi alınmayacak ve kimse de yer tutmasın.
Yer tutmak yok yani, ha. Malını getirip satacaksın, tamam. Bu tezgah benim, o yok. Gel sat git.
Böyle diyor, ondan
vergi
sonra...
Vergi de yok. Dolayısıyla ne oluyor bu? Medine pazarını canlandırıyor. Herkes rahat bir şekilde mal getiriyor oraya.
Bu geliyor, Peygamber Efendimiz'e tam bir ibaresi vardı. Sana diyor, hani bu şeyinden dolayı kesinlikle itaat etmeyeceğiz diyor. Tamam, onu bilebilirim. Ha, pazar yeri yani. Peygamber Efendimiz tamam diyor, artık burası pazar yeri olacak. İşte sizin pazarınız budur. Bu pazar daraltılmayacak ve burada vergi alınmayacaktır diye buyuruyor. Hatta Peygamber Efendimizin kurduttuğu pazarın kalkıyor, çadırın iplerini falan kestiriyor bu kafir işte. Burada pazarın tabii yani adam şeyi kabul ediyor.
Düzeni bozuyor. Ya, bozguncu yani.
Yetmeyeceğiz şeyin de herhalde şeyle alakalı söylüyor yani. Diyetlerdeki eşitlikle alakalı.
Ha evet, diyetlerdeki eşitlikten dolayı diyormuş doğru. Beni Kurayza ile Beni Nadir Yahudileri arasında kan diyeti bakımından bir farklılık varmış Medine döneminde. Peygamber Efendimiz diyor ki böyle bir şey olmaz, herkes eşit diyet ödeyecek. Bu da reddediyor Peygamber
yani
Efendimiz'in
kararını. Diyet dediğimiz bir insanın hata yoluyla öldürülürse onun kan bedeli.
Yani geliyor Peygamber Efendimiz diyor ki senin bu emrine itaat etmeyeceğiz ve eski geleneklerimizin hükmüne tabi olacağız. Seni de tanımıyoruz.
Yani antlaşmayı bozuyor tabii. Aynı zamanda.
Yani bu adamın tek suçu Peygamber Efendimiz'e şiirlerle hakaret etmek falan
değil. Değil. Yani bu adam çok...
O yüzden bu Ka'b bin Eşref olayını sürekli gündeme getiriyor.
Zaten Haşir suresi de bu kabileyle alakalı inmiştir. Peygamberimize yani hiç şey diyor ya şeyde gökyüzüne gözünü çevir, hiçbir hata bulamayacaksın diye.
Şu var bir de burada hocam hatırlatabileceğimiz belki. Şimdi bu Ka'b bin Eşref'in şiirlerine karşı Peygamber Efendimiz'in aldığı önlem Hasan bin Sabit'i şiirleriyle karşısına koymak.
Evet.
Yani Ka'b bin Eşref'e cevap için Hasan bin Sabit'e diyor, çık Allah da yardımcın olsun, çık da şuna şöyle bir adam gibi bir iki çift söz söyle. O kadar basit yani, bunu öldürülmesi
filme karşı film doğru değil yani. Filme karşı film, bak çok
adamın
güzel söyledi.
Adamın hakareti şiirleydi, cevabını şiirle verdi.
Ve öylesine, bu da çok önemli, Hasan bin Sabit öylesine etkili şiirler söylemiş ki
bu da
Mekke'de
karşı etkili
yani. Bu da etkili ama Mekke'de hiç kimse Ka'b bin el-Eşref'i misafir etme cesaretini gösterememiş. Yani misafir edememişler o şiirin etkisiyle. Demek ki bu da o zamanın basını bu.
Ömer Nasuhi Bilmen.
Cevap hakaret şeyinde.
Efendim?
Ömer Nasuhi Bilmen bu Tevbe suresine galiba. Ka'b bin el-Eşref'le ilgili olan şeyde Ka'b bin Malik'le ilgili olan şeyde.
Evet, Harun Ünal Hoca'yı tanıyorsunuz tabii.
Ka'b bin el-Eşref'i olarak göstermiş. Hala da düzeltmeleri. Kaç defa söyledim? Ka'b bin Eşref olarak geçiyor.
Ha, Ka'b bin Malik, Ka'b bin Eşref.
Ka'b bin Malik, orada Ka'b bin Eşref.
Bir hata yapmış ama düzeltilmiyor.
Hala devam ediyor.
Maalesef bu tür şeyler oluyor yani. Hatalar da kutsallaştırılıyor daha sonra. Ama
bu gerçekten şey yani. O hakarete kendi cinsiyle karşılık verdi.
Çok muhteşem bir şey yani. Onun şiirlerine karşı şiir.
İşte filmle oldu.
Orada herhangi bir şey yok. Söz konusu değil. Ama orada tutuyorsunuz bir toplumu Müslümanlara karşı savaş için kışkırtıyor ve ona destek veriyorsunuz. Bunu herhalde bu mümkün değil yani, öyle şey olur mu? Bunu hiçbir hukuk sisteminde böyle bir şey affedilmez.
Evet. Evet, şöyle soru var birkaç tane. Demişler ki Müslümanlar neden sadece Hazreti Muhammed'e hakaret edilince ayaklanıyorlar? İsa'ya, Musa'ya, peygamberlerin hepsine yıllardır hakaretler yapılıyor. Onlara bir şeyler çiziyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Muhammed Aleyhisselam onlardan daha mı çok peygamber?
Ya bunun en güzel cevabını Fatih Hoca verdi. Yani insanların kendi hayallerinde uydurdukları bir peygamber var. Yani gerçekten son derece üzücü.
Hani onlar bizim peygamberimiz değil
mi? Son derece üzücü. Bizim bir arkadaşımız bir soru soruyor. Yani. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sen olmasaydın kainat yaratmazdım hadisi şu ayetlere aykırı değil mi? Hayır değildir diye cevap geliyor yani. Bunlar ne biçim bir din anlayışıdır? Şimdi sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Böyle bir peygamber bu zaten peygamber olmaz. Bu peygamber olmaz. Bu tanrı olur. Başka hiçbir şey olmaz. Şimdi nedir? Allah kainatı yaratmadan önce peygamberimizin, yani onların zihnindeki Muhammed'in olması lazım değil mi? Kainat yaratılmadan. Gerekmiyor mu? Bu da bu ders olmasaydı buraya gelecek miydiniz? Gelmeden önce bu ders düzenlenmiş olması gerekiyor ki gelesiniz. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdın. Demek ki kainatın yaratılmasından önce vardı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, haşa. Peki bu söz mü doğru? Yoksa Allahü Teala'nın ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min kablihi rusul. Yani Muhammed sadece bir elçidir, başka bir şey değil. Ondan önce de çok elçiler gelmiş geçmiştir. Ve ma kuntu bid'an min rusul. Ben yeni ortaya çıkmış bir peygamber değilim. Hangisi doğru? Allah'ın dediği mi doğru? Yoksa uydurma olduğu ittifakla kabul edilen bu söz mü? Sonra siz bu söze nasıl sahip çıkarsınız? Böyle bir peygamber, bu bir tanrı, tanrı anlayışı peygamber değildir. Bu bir tanrıdır. Zaten öyle yapıyorlar. Hakikati Muhammed'i diye, Muhammediye diye Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde var. Aynen şu ifade var. Tenkitsiz. Şeyin diyor, Hakikati Muhammediye aslında bir hakikatin, Allah'la Hakikati Muhammediye bir hakikatin iki ayrı yüzüdür diyor. Yani bir paranın yazı tarafı Allah, tura tarafı haşa Muhammed. İşte İslam Ansiklopedisi'nde var. Ve tenkitsiz. Yani bu böyle bir din, bu tamamen Hristiyanlık, Hristiyanların İsa'ya yüklediği şeyi, ki Yahya'nın çalışması vardı, ondan nasıl o İsa ile ilgili ne diyorlardı?
Aynısı işte, bütün kainat, her şey İsa için yaratılmıştır diye. Pavlus'un Kolosserlere mektubu.
Onun için yaratılmış, ondan dolayı yaratılmış.
Ondan ve onun için yaratılmıştır.
Evet, ondan ve onun için.
Böyle yorumlaması, bu şekilde cevap vermesine mecburiyeti nedir? Niçin bunu bu şekilde? Bunlar Allah'tan mı korkmuyor? Yoksa bir mecburiyet mi var? Neden böyle yani? Bunlar cahil insanlar değiller. Niye böyle?
Cahil insanlar hiç kimseyi kandıramazdır. İnsanları yoldan çıkaranlar hep alimlerdir. Hiçbir cahil hiç kimseyi yoldan çıkaramaz.
Hocam, suç bastığımız olabilir mi acaba? Yani bir zamanlar işte İsrail yolları peygamberleri öldürüyordu. Bizler de şimdi peygamberlerin misyonunu öldürüyoruz. Yani hakaret ediyor diyoruz. Aslında kendi suçumuzu da bastırıyoruz. Yani misyonu biz öldürüyoruz ama bir taraftan da birilerini suçluyoruz. Yani bir taraftan da öldürüyoruz. Evet,
bu söz doğru. Yani birisi peygamberi öldürüyor, birisi peygamberin peygamberliğini öldürüyor. Öyle evet. Yani.
Ben doğru. Bu hafta imamatik üstesine derse girerken siyer ve hadis derslerine giriyorum. Her ikisinde ortak olarak ilk etapta çocukların kafasındaki peygamber tasavvurunu oluşturma. Doğru, Kur'an'a göre. Bu gündemde şu anda, bu hafta Konya'da bizim bu şeyde gündemde ve imadetteki diğer ilaç hocalarımızın hepsi, genel olarak hepsini söylemeyeyim de çoğunluk olarak bu konuda haklısın diye deyiveremiyorlar. Aynı Diyanet'in yaptığı gibi. Çünkü onlar sanki belki biraz ağır olacak ama o kafalarındaki Tanrı'yı yıkmak gibi bir şey olacak, inkar etmek gibi bir şey olduğu için ya tamam hocam bu da böyledir deyiveremiyorlar yani.
Tamam yani o peygamberin peygamberliği öldürülmüş, onu diriltmek istemiyorlar.
Onu diriltmek istemiyorlar. Böyle büyük bir inanç meselesi var bunun altında ve ben bunu da çok açık söyledim. Sizi dedim gerçekten biraz ağır olacak ama imana davet ediyorum. Yani.
Hiç de ağır değil, hiç de ağır değil. Gerçekten imana davet etmek lazım. Yani hani bizim bugün hocaların çoğusunun iman etmeye ihtiyaçları var. Hiç kusura bakmasınlar. Hiç kusura bakmasınlar. Öyle hoca gibi insanların karşısına çıkıp o hocalık cübbesi olmasa onlardan hiç kimseyi saptıramazlar yoldan. Yanlış mı söylüyorum?
Ben bu şehirlerde özellikle tasavvuf yukarıda mesela Müzekkin Nüfus'ta
şey yapın da
Müzekkin Nüfus'ta
ağzında doğru
Müzekkin Nüfus'ta Eşrefolu Rumi hadis diye o kadar şeyler sunuyor ki bir tane örnek vereyim oradan. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Mescid-i Nebevi'nin önüne giriyor. Bir tane delikanlı kendisinden geçmiş falan feryat ediyor. Allah Resulüne gidiyor Hazreti Ömer. Diyor ki ya Resulallah böyle böyle bir genç. Genç geliyor işte neydi falan. Şöyle şöyle bir yanlış yaptım. Allah Resulü kovuyor. dağlara kendini veriyor falan. Neticede geliyorlar ya Resulallah.
Yaptığı yanlış ne?
İşte bir kadını, ölen bir kadını kabirden çıkarmış, onunla ilişkiye geçmiş falan. Ha,
bir ölü kadınla ilişki.
Ölü kadın falan. Bu
olacak şey değil o da.
Yani bunu Allah Resulü kovuyor. Bu genç diyor ki ya Rabbi diyor, Resulüne gittim beni affetmedi. Ne olur seni aracı tayin ediyorum. Aynen tabir böyle. Ben bunu Mevzuat kitabına da aldım. Ben seni aracı tabir...
Evet, Harun Hoca'nın uydurma hadisler diye Mevzuat şeklinde bir kitabı var.
Bana diyor şey, ben bu Müzekkin Nüfusu Ahmet Faruk Müstahar adıyla yayınladım. Adam satamadı kitabı şey olarak. Şimdi yayın evi getirdi, illa yap. Dedim ben buraya ismimi koymam. Tenkitlerimi koyarsan aynı şey. Ne yazık ki orada öyle şeyler, şimdi bütün bunlar o kurslara gelen gençlere o cübbe giyen hocalarımız maalesef bunlardan alıp o çocuklara veriyorlar. Ve o çocuklar peygamberi böyle tasavvur ediyorlar.
Evet. Gerçek Allah peygamber Allah. Değil, uydurma bir peygamber. Yani, peygamber. Yani peygamberliği öldürülmüş bir peygamber. Evet, bir dakika gelen soruları şey yapalım.
Evet, evet. Şöyle Buhari'de geçen bir rivayeti vermişler. Hani biz bunu derste de okumuştuk. Müminlerin emiri Hazreti Ali'ye zındıklar getirildi ve Ali onları yaktırdı. Haber Abdullah bin Abbas'a ulaşınca Ali'nin yerinde ben olsaydım onları yaktırmazdım. Çünkü Resulullah Allah'ın azabı ile azap etmeyin buyurarak ateşle cezalandırmayı yasakladı. Ben olsaydım Resulullah'ın işte kim dinini değiştirirse onu öldürün sözüne göre onları öldürürdüm dediği rivayet ediliyor. Bu rivayeti değerlendirebilir misiniz? Hazreti Ali gerçekten de onları yaktırmış mıdır? Veya İslam hukukunda yakmak diye bir ceza var mıdır? Buhari'de bu rivayet.
Şimdi Buhari'de de olsa bu hadisin ben uydurma olduğuna kesin olarak inanıyorum. Bilmiyorum siz baktınız mı?
Yok bakmadım da Buhari'de yaklaşık 250-300'ün üzerinde belki daha fazla uydurma var hocam.
Yani bu kesin uydurma. Kesin uydurma bir hadis. Niye kesin uydurma diyorum? Çünkü zındık kelimesi Hazreti Ali zamanında Arap dilinde yoktu. Böyle bir kelime yoktu. Bu zındık kelimesi Abbasilerden sonra ortaya kondu. Divan-ı Zenadika diye divanlar oluşturuldu. Şey Me'mun. Me'mun zamanındaydı değil mi? Öyle hatırlıyorum. Me'mun zamanında ilk başladı, öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlayabilirim. Yani yaklaşık peygamberimizden 150 sene sonra ki o zaman Hazreti Ali diye bir şey ne arıyor? Yani çoktan vefat etmiş. Şimdi zındık şöyle, zındık kelimesi Arapça değil, Farsçadan Arapçaya girmiş olan bir kelimedir. İşte dini farklı yorumlayan kişi anlamına geliyor. Orada mezhepler de vardır zındıkla alakalı. Hatta bizim sitede de olması yani lazım.
Şeyde Şafii'nin Nuni'nin Şafii mezhebindeki Nuni'nin Muhtaç kitabında ben görmüştüm. Şey diyor.
Alışıyoruz.
Bu zındığı şey olarak tanımlıyor. O hatip müellif. Bu adam aslında Müslümanım diyor. Hı. Ama ümmet biliyor ki bu adam aslında Müslüman değil. Başka niyetleri var. Ümmet bunu bildiği için bu adama tevbe de teklif edilmeden diyor. Hemen öldürülür. Zındık için hüküm bu şekilde düzenliyor. O Nuni'nin Muhtaç'ta.
Tamam. Yani
adam Müslümanım diyor ama ümmet biliyor ki bu adam Müslüman değil. Dolayısıyla şeye tevbeye teklifine gerek bile duyulmayan adamdır diye.
Öyle şey öyle şey yapıyorlar. Mesela şeyden ben bir hatırladım, onu söyleyeyim. Fıkh-ı Sünne, Seyyid Sabık'ın Fıkh-ı Sünne Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Orada zındıklarla ilgili şöyle bir ifade var. Zındık diyor, içi ve dışı Müslüman olan kimsedir diyor.
Münafıktan farkı var.
Yani. Ha. Şimdi münafık içi kafir, dışı Müslüman. Zındık içi de kafir, içi de Müslüman, dışı da Müslüman. Peki zındık tevbeye davet edilmez, niye? Çünkü tevbe edeceği bir günah yok. Neden? Ne için tevbe etsin? Tevbeye davet edilmeden öldürülür. Niye? Çünkü yerleşik görüşe aykırı. Yani şu anda bizim yaptığımız zındıklık onlara göre. Ve diyor isterse görüşünü ayetlerle ispatlasın. Tamam. Şimdi
kitabın aynı
vardır. Mesela Saadet Ebediye şeyde ben İstanbul Müftülüğü'ne gidiyorum. Evvelki günde birisi geldi. Dedim o kitabı derhal yak. Bu da şimdi koskoca bir grubu karşısına alıyor diyor. Alıyorum. Tamamının değeri benim gözümde sıfırdır. Ellerinde televizyonları var, gazeteleri var. 5 para etmez bana göre.
İsminde güzel bir şey nitelemesi var Mustafa İstanbul Hoca'na da. Felaket Ebediye.
Felaket Ebediye. Felaket Ebediye kelimesi bile hafiftir. Mesela ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken psikolojisi bozulmuş insanlar gelir bir takım sorular sorardı. Sen hangi kitabı okuyorsun? Saat derhal onu yak. Of be böyle. Hocam hakikaten mi? Doğru mu söylüyorsun? Ya böyle yetkisiz, ne bileyim böyle hayalci insanlar bu din sahasına girmişler. Geçen de bir yerde gittim baktım bir yığın kitap doldurmuşlar bir otele. Oğlum dedi ki ya baba bu kitapları ne yapalım? Aldık şey attık. Kağıt şeyine iş olmasın. Ne kardeşim böyle? Din adına insanları saptırmaya kimin hakkı var?
Hocam 60'lı yıllarda bu madde öğrenciyken tek tek ismen bütün madde okullar bizim adresimize geldi. Tek nasıl tesis etti mi?
Okullar şanlar mı? 1 liraya falan satılıyor kitapları çok da ucuz olmuş.
Yani bunlar hiç hayırlı evet. Şeyler değil. Hayır alamet şeyler değil.
Şöyle bir soru var.
Kesin tavır koymamız lazım. Öyle hiç böyle Allah'tan başkasından korkan bir adam 5 para etmez. Bir kişi eğer ya öyle ama falan mesela 28 Şubat döneminde Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. O zaman inşallah şeyler ortaya çıkar da bizim neler yaptığımız görülür o askerlere karşı neler konuştuğumuz inşallah ortaya çıkar. O zaman bir arkadaşa söyledim İstanbul Üniversitesi'nde de başörtüsü konusunda neler yaptığımızı bilenler gayet yakından bilir yani o dönemde. Bir arkadaş dedi ki ya vallahi ben de çok isterim ama viran olası hanede evladı iyal var. Dedim ki benim de mamur olası hanede onları yaratan var dedim. Sana ne? Allah'tan korkmak varken başkasından korkmak bir Müslümana yakışır.
Evet. O filmle cevap verilebilir dedik ya.
Hı hı.
O İslam aleminin Hazreti Peygamber'i görsel olarak canlandırmasının ne gibi sakıncası var demiştim.
Filmlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i canlandırmamak en büyük hakarettir ona. Böyle bir şeyde mesela ne filmiydi? Çağrı filmi. Şimdi ne yapıyor? Orada bir hayal bir peygamberimiz şöyle dedi. Kendisi yok. Ya kardeşim.
Ekran dönüyor sadece.
Bu ne ya?
Hazreti Ali de yok
değil mi?
Kılıç. Diğer peygamberler var ama eski film.
Ya kardeşim. Diğer peygamberler şey de onlar hepsi var. Ya kardeşim burada bir temsil var. Herhalde oradaki kişiye insanlar dışarı çıktığı zaman peygamber diye gidip yapışacak değiller. Yusuf filmi var hocam. Bunlar peygamberimizi tanrılaştırma şeyidir. Tanrılaştırma faaliyettir. Böyle bir şey olmaz. Bu Ramazan'dan önce Ömer filmiyle ilgili bu tartışma olmuştu. Hatta bazıları Ömer gösterilemez falan filan demiş. Ezher'den fetva aldık falan diyen vardı gazetelerde. O zaman bana sormuşlardı. Ben de dedim ki Ömer gösterilemez şeklinde bir fetva asla kabul edilemez. Onu insan olmaktan çıkarmaktır. Öyle şey olur mu ya? Peygamberimiz de insan olmaktan çıkarmaktır. Tabii ki gösterilecek. Öyle şey mi?
İşte acaba şey olabilir mi hocam? Yani hani insanların hayal dünyası, hayallerini sınırlama anlamına gelir mi psikolojik olarak? Yani...
Öyle diyorlar şimdi evet. İşte çağrıdan dolayı Hazreti Hamza eşittir Anthony Quinn.
Evet.
Ya bırak Allah'ın seversen. Yani. Onu şey yapan yapsın
başka
ya Allah'ın.
Başka bir şey düşünülemiyor falan.
Başka sığınacak bir şeyleri yok.
O yüzden Cem Yılmaz şey diyordu hani kıyamet günü diyor sakın Hazreti Hamza diye Anthony Quinn'in arkasına gitmeyin ha yanlış yere gidersin dedi.
Evet devam edelim.
Bu, peki başka bir dinin propagandasını yapmak
Yani misyonerlik faaliyetleri de serbest midir bir İslam devletinde?
Elbette ki serbesttir.
Evet, bu şu şekilde olabilir diyor propaganda. Bir, sadece kendi dinlerinin yüceliğini anlatarak olabilir. Bir de kendi dinlerinin yüceliğini anlatırken İslam'ı da eleştirel ya da yanlışlayıcı bir dille yaklaşırlarsa
elbette,
bunlar da serbest midir?
Elbette yaklaşacaklar. Yani bunun bu delillerini hep saydık burada. Evet.
Hazreti Ali, Emeviler ve Abbasiler döneminde savaşlardan dolayı işte baş üstüne baş kalmamış, Allah'ın lanetlediği, haksız yere canlara kıyılmış. Bu insanlardan bazıları sahabe, bazıları tabi'in. Şimdi bunlar Kur'an'dan habersizler miydi yoksa biz mi farklı bir Müslümanlık yaşıyoruz?
Kur'an-ı Kerim elimizde.
Hani niye savaşmışlar gibi? İnsan da onlar herhalde.
İnsan üstü varlıklar değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize Musa Aleyhisselam'ın ashabını örnek olarak veriyor. İsrailoğulları onlar, İbrahim Aleyhisselam'ın torunları hepsi. Yusuf Aleyhisselam o şeyden. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları tamamı. Yani soy konusunda bir problem yok. Kendilerine iki tane peygamber aynı anda geliyor. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam. Önlerinde sayısız mucizeler görüyorlar. Musa Aleyhisselam sayesinde erkeklerini öldürüp kızlarını canlı bırakan, kendilerini köleleştiren Firavun'un gözleri önünde boğulduğunu görerek ondan kurtuluyorlar. Firavun'un bütün hazine, yani o Firavun hanedanın hazineleri kendilerine kalıyor. Zenginleşiyorlar. Böyle bir ortamda uzun yıllar Musa Aleyhisselam'la birlikte o tüm zorluklara göğüs geren Musa Aleyhisselam'ın ashabı biraz zenginleşince ve Musa Aleyhisselam ki başlarında Harun Aleyhisselam olmasına rağmen Tur-i Sina'ya çıktığı zaman Harun Aleyhisselam'ı dinlemediler. En büyük günah işlediler, şirk günahı. Allah-u Teala herhalde bu örneği İsrailoğlu bir tarih örnek olsun diye bize vermedi. Bu bir. İki, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın bizzat öğretmenliğini yaptı. Ve'alleme Âdemel esmâ'e kullâd. Âdem'e o isimlerin hepsini Allah öğretti. Öğreten Allah. Adem Aleyhisselam'daki bilgi sebebiyle melekler secde ettiler. Adem Aleyhisselam tuttu kendine secde etmeyen şeytana uydu. Uymadı mı? Demiyor, demedi mi Allah-u Teala Taha suresinde fe'asa Ademu rabbehu fe'gavâ. Adem Rabbine isyan etti ve kendini bir takım hayallere kaptırdı. Olmadı mı? O zaman biz demek ki hiç Kur'an okumuyoruz.